Ayrım 20.
Ama o gece gümrükçüoğlunun evinden öpüşerek ayrıldılar. Pazarlık Ankara'da daha başkadır. 1982 Aralık sonunda Demirel not defterine 3 isim yazdı. Turgut Sunalp, Ali Fethi Esener ve Bedrettin Demirel. Sağda kurulacak parti için bu 3 isimden birinin genel başkanlığını düşünüyordu. Parti başkanlığı için düşündüğü 3 isim arasında Ulusu yoktu. Ulusu ve çevresi ise artık Demirel'in engellemelerini açıktan açığa ve çok net bir biçimde hissetmeye başlamıştı. Gerçi arada Mehmet Yazar ile Uğur Reyhan sürekli gidip geliyordu. Ama Demirel'i ikna etmek mümkün değildi. Aynı sözler kim bilir kaç kez karşılıklı gidip geliyordu. Aracılarla Demirel şu düşünceyi dile getiriyordu. Bir parti hem Adalet Partisi'ne hem askeri yönetime dayanarak kurulmaz. Bu AP için de iyi değildir, askeri yönetim için de. Biz yıllar yılı CHP artı ordu eşittir iktidar formülüyle CHP'ye hükümet yolunu tıkadık. Şimdi AP artı ordu eşittir iktidar formülünü ben nasıl savunurum? Böyle bir iktidar formülü AP'yi batırır. Hem hükümette kalıp hem parti kurmak eşitliğe aykırıdır. Bir nüfuza dayanarak parti kurmuş olursun o zaman. Hükümetten ayrıl, soyun, çık ortaya, partiyi öyle kur. Çalı sapından sürüklenir. Bu durumda parti kurmak yanlış olur. Bu parti devlete dayanacak. Peki karşıda başka parti olmayacak mı? O nereye dayanacak? Anayasanın 11. maddesine aykırı bir durum doğmaz mı? Bunun üzerine devreye Bayar girdi. 1983 başlarında Bayar, Demirel'e bir mesaj gönderdi. Bugünkü yönetime sırt çevirmek yanlış olur. Parlamenter sisteme müştereken geçmek asker içinde, millet içinde iyidir. Maceracı teşebbüslerden sakınmalı ve askeri yönetimi desteklemelidir. Asker de parlamentoya sivil elbiseyle girebilir. Asıl olan parlamentodur. Atatürk de parlamentoya sivil elbiseyle giren bir asker değil midir? Bayar'ın mesajını 2 Ocak 1983 günü ilginç bir buluşma izledi. AP'nin ağır toplarından Demirel'e zaman zaman çok yakın, zaman zaman karşısında yer alan Saadettin Bilgiç, Başbakan Bülent Ulusu'nun başbakanlık makamındaydı. AP iktidarında Bilgiç Milli Savunma Bakanı iken Ulusu aynı dönemde Milli Savunma Bakanlığı müsteşarıydı. Yani Bilgiç ve Ulusu'nun dostlukları eskiye dayanıyordu. Buna rağmen araya Ulusu'nun dünürü Burhanettin Balkanoğlu girmiş ve Bilgiç ile Ulusu'yu buluşturmuştu. İşte şimdi eski bakan ile eski müsteşarı yaklaşık 4 yıl sonra yeniden baş başa kalmışlardı. Ama bu kez çok farklı makamlarda ve çok farklı bir ortamda. Necdet Uğur, Muhsin Batur, İsmail Hakkı Birler. Solda kurulacak asıl parti için kolları onlar da sıvamıştı. Ecevit acaba ne der düşüncesinden, ondan da öte endişesinden, kendilerini kurtaramadan girmişlerdi bu işe. Batur'u CHP'liler 1981 Temmuz'unda Ankara'ya çağırmışlardı. Evren'le 1946 yılında birlikte yüzbaşı olmuşlar, sonra da Harp Akademisi'nde sınıf arkadaşlığı yapmışlardı. Hatta senli benli konuşurlardı. CHP'liler bu nedenlerle Batur'un partiyi içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarabileceğini düşünmüşlerdi. Buna rağmen anayasanın geçici maddeleriyle birlikte Batur'a da siyaset yasağı gelmişti. Ancak tam o sıralarda kendisi Adana'ya gitmiş ve CHP kamuoyunda bu gezi parti kurmak için nabız yoklama olarak değerlendirilmişti. Oysa Batur çok daha sonra ben hiçbir zaman parti kurmaya heveslenmedim diyecekti. Batur İsmail Hakkı Birler'den yana tavır almış ve Birler'e fırsat tanıyalım, onun şansı var diyerek ön plana Birler'in çıkmasını önermişti. 1982 sonlarında, 1983 başlarında Birler bu işe soyunmuş ve 6-7 ay yeni bir partinin kurulmasını sürüklemişti. Ta Erdal İnönü sahneye çıkıncaya dek. Parti kurma işinde en erken davranan ve bu nedenle Anadolu'da bir geziye çıkan Necdet Uğur ise özellikle Karadeniz bölgesinde il il dolaşmıştı. Henüz kendisine bir siyaset yasağı gelmediği için yeni partinin kuruluşunda kendisini şanslı görüyor ve ben yeni partiyi kurarım diyordu. Siyasi faaliyetin yasak olduğu bir dönemde ilginçtir, gittiği illerde sadece siyasette bulundu. Başbakan Ulusu nasıl başbakanlık konutunda siyasi faaliyet yürütüyorsa, Necdet Uğur da belli bir süre Anadolu'da siyasi faaliyette bulundu. Akşam yemeklerinde partililerle bir araya geldi. Çeşitli güncel konuların yanında gittiği yerlerde işlediği tema şuydu. Mutlaka sosyal demokrat bir parti kurmalı. Parti için bir araya gelecek olan arkadaşlar 67 ilin tabanından yetki alarak gelmeli. Eski il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı. CHP tabanını temsil eden bu kişiler mutlaka yeniden kendi tabanlarından güven oyu alarak Ankara'ya gelmeli ve Sosyal Demokrat Parti böylece tabandan kurulmalı. Gittiği illerde bu savıyla kendine taban yaratmak ve tabanı kendine çekmek isteyen Necdet Uğur, elbette bu gezide sempatiyle karşılanmıştı. Taban ve tabandan gelmek gibi sözler elbette CHP'nin eski örgütünde güler yüzle karşılanıyordu. Ne var ki bu geziden sonra Uğur'un kendisi de siyaset yasağı kapsamına girdiğinde bu söylediklerini unutacak ve Lordlar Hareketi içinde yer alarak partinin tepeden kurulmasına en fazla katkıda bulunanlardan biri olacaktı. O tarihte yapacak başka bir şey kalmadığından. Gezisi sırasında Necdet Uğur'un önemli bir gözlemi vardı. Aslında Anadolu'ya çıkan her partili benzer izlenimle Ankara'ya dönüyordu. Taban Ecevit'ten yanaydı. Taban Ecevit'in gözünün içine bakıyordu. Ecevit'e rağmen herhangi bir sosyal demokrat hareketin bütünlük kazanması neredeyse mümkün değildi. Ecevit'in onaylamadığı bir partileşme parçalanmaya aday görünüyordu. Anadolu'nun çok çeşitli yerlerinde Ecevit bizim liderimiz ama biz onu kalbimize gömdük diyenler vardı. Kız çocuklarının isimlerini Rahşan koyanlar vardı. Ecevit'e kırgınlıklarını sürdürenler vardı. Buna rağmen tabanda Ecevit'in etkinliğini görmezden gelmek mümkün değildi. Gerçi Ecevit'in de herhangi bir hareketi tek başına sürüklemek istemesi halinde parçalanma yine kaçınılmaz görünüyordu. Yani lider belki bölünmeye engel olarak yeni bir sosyal demokrat hareketi götüremezdi. Ama ona rağmen bir hareketin tüm tabana oturtulması da düşünülmezdi. Lider tek başınaydı. Örgütü değil ama çevresi lideri tek bırakmıştı. Parti kapatılmasına karşı çıkıyor, tek kalıyordu. Uygulamaları içine sindiremediği için demeç veriyor, tek kalıyordu. Hapse giriyor, tek kalıyordu. Hapisten çıkarken tek kalıyordu. Yargılanırken tek kalıyordu. Ecevit yargılanırken, hapse girerken ya da çıkarken tam tersine partililerin mahkeme salonlarına, hapishane önlerine gelmelerini istiyor, hatta gelmelerini istemekte kendine hak görüyordu. Çünkü Ecevit, ben rejimle, partiyle ilgili tavır alıyordum. Bu nedenle hakkımda dava açılmıştı. Hapse gireceksem o nedenle girecektim. Dolayısıyla CHP örgütünün ve önde gelenlerinin benden farklı düşünmediklerini veya o konuda beni yalnız bırakmadıklarını Türk ve dünya kamuoyunun bilmesinde yine ulusumuzun saygınlığı açısından ve CHP'nin üzerinde emanet açısından gerekli görüyordu. Bu nedenle duruşmalara Ankara'da ulaşılabildiği arkadaşlarını çağırıyordu. Ancak mahkeme salonuna girildiğinde sadece 7-8 kişinin bulunduğunu görünce herkes şaşırmıştı. Ecevit çok üzülmüştü. Ve ondan sonra da bir daha böylesine utanç verici durumla karşılaşmamak için kimseye haber vermemeyi kararlaştırmıştı. Partililer de Ecevit'in kendilerini yalnız bıraktığından, kimseyle ilgilenmediğinden, zaten kimseyle görüşmek istemediğinden yakınıyorlardı. Bu tür sürtüşmeler liderle örgütün önde gelenleri arasında artık günlük vaka haline gelmişti. Ama asıl büyük düşünce ayrılığı parti kurmak konusunda ortaya çıkmıştı. Ecevit kendisinin tabandaki etkinliğinin bilincinde, tabana gittiklerinde durumu gördüler diyordu ve ekliyordu. CHP otel lobilerinde değil, savaş alanlarında kurulmuş bir partidir. Onun için hem saldığı kökü kolay kolay koparamazsınız, hem de yeni bir parti kurarken bu işi toplumsal bir tabana dayandırmadan yapamazsınız. Parti toplumsal örgütlenme ile hayat bulmalı ve toplumsal güçlere dayanmalıdır. Yoksa atama ile lider olmaz, parti kurulamaz. Polonya'da Walesa atama ile gelmedi. Dayanışma sendikasının başına. Walesa'yı toplumsal bir hareket ve taban yarattı. Önce sosyal bir güç oluşmalı. Bu hareket sonra partiye dönüşebilir ve siyasal bir nitelik kazanabilir. Ama toplumsal bir güçten kaynak almayan ve buna dayanmayan sosyal kökeni olmayan bir siyasal hareket, parti de olsa yüzeyde kalmaya mahkumdur. Bu nedenle anayasanın halk oyuna sunulması sırasında partilerin çabası boş çıkmıştır. Şimdi sosyal demokrat bir parti kurulmak isteniyorsa bunun toplumsal bir güce dayanması gerekir. Kaldı ki bu dönemde kurulacak partiler gerçek görevlerini yapamayacaklardır. Çünkü buna izin verilmeyecektir. Ecevit özellikle Polonya'da Walesa olayından büyük ölçüde etkilenmişti. Dayanışma sendikasının Polonya'nın olağanüstü askeri koşullarına rağmen ayakta durabilmesi ve gücünü koruyabilmesinden hayranlıkla söz ediyordu. Kendisini son yıllarda toplumsal örgütlenme açısından böylesine derinden etkileyen bir başka model belki de olmamıştı. Bu nedenle yukarıdaki sözlerini ve örneği kendisine parti kurma izni almaya gelen herkese açıyor ve bu yöndeki tüm istekleri geri çeviriyordu. Ecevit toplumsal örgütlenme modelinde benimsediği ilkelerde haklı olabilirdi. Ancak çok ve de çok önemli bir noktayı görmezlikten geliyordu. Bu dönemde kurulacak partilerin gerçek görevlerini yapamayacaklarını, gerçekten görev yapmak isteyen partilere izin verilmeyeceğini halk nasıl görecekti? Bunu halk nasıl anlayacaktı? İşte sağın ve solun lideri arasındaki büyük fark buradan kaynaklanıyordu. Ecevit olayların gidişini izliyor ve izin vermezler nasıl olsa diyor. Buna karşı Demirel nasıl olsa izin vermezler. O halde bu durumu halka göstermek için parti kurmak denemesine girmek gerekir diyordu. Olayları her ikisi de doğru değerlendiriyor ama bunun pratiğinde görüş farkı beliriyordu. İsteyenin parti kurmasına izin verilmemesi ya da kuruluşa izin verilse bile her kurulan partinin seçimlere giremeyeceğinin halk tarafından görülmesi nasıl mümkün olacaktı? Ancak partiyi kurup seçimlere girmek için son ana dek çaba göstermesiyle. Avrupalılar ve Avrupa kuruluşları daha sonra işte bu olgudan hareket etmişler ve Avrupa Konseyi kendi raporlarına seçimler Türk halkının iradesini ne ölçüde yansıtıyor sorusunu gözlemlerine dayanarak yöneltmişlerdi. Eğer böyle bir denemeden geçilmeseydi kime izin verildiği, kime verilmediği nasıl ortaya çıkacaktı? Ama Ecevit bu itirazların birine aldırmıyordu. Başbakan Bülent Ulus'u parti kurma faaliyetlerini kısaca özetledikten sonra asıl konuya girdi. Ve karşısında oturan Saadettin Bilgiç'e işin özünü oluşturan soruyu yöneltti. Bu çalışmalara Sayın Demirel'in tavrı ne olur acaba? Bilgiç konuyu tümden kesip atmak istemiyordu. Sizin kişiliğinize hiçbir itirazı yok, olacağını da zannetmem. Ulus'u daha net yanıtlar bekliyordu. O zaman itirazı varsa neye var? Onu açıklayabilir misiniz? Bilgiç birden çark etti ve Ulus'un belki de beklemediği bir karşılık verdi. Sizin kuracağınız partiyi desteklemese bile tarafsız kalınabilir. Tarafsız kalınması da önemli bir karardır. Bu neye bağlı? İsimlerde kurucuların isimlerinde anlaştıktan sonra pekala tarafsız da kalınabilir. Ulusu için çok ciddi bir mesaj niteliğindeki bu sözlerle Bilgiç bir an fazla ileri gittiğinin farkına vardı. Kendisine yüklenen misyonun ötesine geçtiğini anladı ve telaşla eklemeyi ihmal etmedi. Tabii Sayın Başbakanım, bunun da belli şartları var. Yani sadece isimlerde anlaşma yetmeyebilir. Partiyi kurmak istiyorsanız devletteki görevinizi bırakmanız gerekir. Aksi halde yanlış anlamalara yol açar. Devletin partiyle iç içe girmiş olması gibi bir manzaranın mahsurları olabilir. Başbakanlıkta 2 Ocak 1983 günü bu görüşme çok ilginç bir durumun doğmasına yol açtı. Bilgiç belli itirazlarını sıralıyor ama kapıyı da tam kapamıyordu. Dolayısıyla Ulusu'nun çevresi görüşmeyi bir ümit doğdu diye değerlendirdi. Ama işte sıkıntı, hiç beklenmeyen sıkıntı da tam bu noktada ortaya çıktı. Bilgiç'le görüştükten sonra Ulus'u kurucuların isimlendirilmesine biraz daha ağırlık verdi. Kuracağı partinin kurucular listesinde Turgut Sunalp Mehmet Yazar, Ali Fethi Esener, Haluk Bayılken, İlhan Evliyaoğlu, İlhan Öztrak, Mehmet Turgut, Ali Bozer, Şinasi Ertan, Cafer Tayyar Sadıklar, Aydın Bolak, Bedrettin Demirel, Orhan Eralp, Semih Akbil, Sadık Şide, Münir Güney, Rafet İbrahimoğlu, Haydar Özalp, Ahmet İhsan Gürsoy, Faruk Ilgaz, Namık Kemal Şentürk ve ayrı bir parti kuracağını duymuş olmasına rağmen Turgut Özal gibi isimlere öncelik tanıyordu. Şubat sonlarına, Mart başlarına gelinmişti artık. Ulusu da yavaş yavaş isteksizlik belirtileri artmaya başlamıştı. Zaman zaman karşılaştığı engellerden bıkıyor ve ben bu işi yürütemeyeceğim diyordu. Ama özellikle Cumhurbaşkanı Evren kendisine tam güveni olduğunu vurguluyor ve böyle bir parti ancak sizin tarafınızdan kurulur diyordu. Sohbetlerde uzun uzun yeniden partileşme üzerinde duruluyor, Evren her seferinde Ulusu'yu bu yönde teşvik ediyordu. Buna rağmen Ulusu'nun tansiyonu da artmaya başlamıştı. Sinir sistemi bozuluyor ve sık sık kendini doktorlara gösteriyordu. Demirel direndikçe Ulusu'nun çevresinde Demirel'e karşı gruplanın sayısı artıyor ve bu sayı arttıkça Demirel Ulusu formülü başarı kazanamaz diyor. Demirel'in bu sözleri Ulusu'yu daha da sinirlendiriyordu. Böyle kısır bir döngü oluşmuştu sonunda. Milli Güvenlik Konseyi'nde Demirel'in duyguları millet ve memleket sevgisi üzerinde kişisel bir kavgaya dönüştü. Demirel konuyu kişiselliğe döküyor yargısı iyice güçlenmeye başlamıştı. İşte yine Demirel'e karşı bir grup Ulusu'yu başbakanlık konutunda ziyareti gelmişti. 200 eski parlamenteri temsilen geldiklerini söyleyen bu grupla Ulusu tam 3 saat görüştü. Çay servisini bizzat kendisi yaptı, şekerleri bizzat kendisi tuttu. Oğuz Aygün kendini tutamadı. İngiliz centilmenlerini kıskandıracak kadar kibar ve onurlu davranışınız bizi mutlu etmiştir. Çalışmalarınızda size yardımcı olmaya çalışacağız. Ulusu, parti çalışmalarıyla ilgili olarak sizin değerlendirmelerinizden ve tecrübelerinizden yararlanmak istiyorum. İskender Cenap Ege, asıl sorun eski parlamenterlerin durumudur. Çünkü sağ tabana hitap edebilmek için tabanın benimsemiş olduğu isimlerin vitrine çıkartılması gerekir. AP'li eski parlamenterleri vitrine koymazsak, listelerin başına getirmezsek vatandaş oy vermez. Çünkü anlamaz sanki parti hangisidir diyerek. Ulusu hemen itiraz etti. Elbette öyle olacak. Bundan sonra partiyi siz kuracak ve sizler yön vereceksiniz. Bundan böyle ben bile sizin emrinizdeyim. Kurucular heyetine de dediğiniz tarzda bir veçe getireceğiz. İsterseniz beni bile almazsınız. Kazım Coşkun araya girdi. Olur mu öyle şey beyefendi? Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Varlığınızı bu ülkeye bağışlasın. Biz daima sizlerin emrinizde çalışacağız. Eski AP parlamenterlerinden oluşan bu grup, Ulusu'ya gitmeden önce kendi aralarında görüşmüşler ve partiyi biz kuralım, Ulusu bizim aramıza gelsin diye düşünmüşler. Macit Seren buna şiddetle karşı çıkmış ve Celal Bayar Ulusu'yu destekliyor. Sonra belli olmaz, biz ortada kalırız, savını ortaya atmıştı. Anılan grup daha sonra Turgut Sunal'la birlikte çalışmaları yürütecek, aralarından bazıları milletvekili, bazıları kuruculuk aşamasında veto edilecekti. Bir bölümü MDP'den seçim kaybedecek, içlerinden çok azı ancak milletvekili olarak meclise girebilecekti. Sunal parti kurma çalışmalarını Ulusu'dan devraldıktan sonra bu gruba Ahmet İnsan Kırımlı kanalıyla yakınlaşacaktı. Olmuyor, olmuyor, olmuyordu. Ulusu memnun değildi çalışmalardan. Başbakanlık konutunda parti programı, tüzük, ilkeler, isimler üzerinde duruluyor ama yine de bir şeylerin yolunda gitmediğini görüyordu. Düşündü. Demirel'le görüşme kararına vardı. Acaba Demirel görüşme isteğine ne diyecekti? Araya Ahmet İhsan Kırımlı ile İlhan Evliyaoğlu ve de nikah tanıklığını yaptığı Nail Kurt giriyordu. Bu arada başka bazı insanlar, eski politikacılar, Evren ile Bayar arasında gidip geliyorlar ve siz şu listeyi alın, siz bu listeyi uygun görün gibi karşılıklı haber götürüyorlardı. Ama bu haberler ne kadar sağlıklıydı, ne kadar güvenilirdi, bunlar da ayrı konuydu. Danışmanlardan oluşan çevredeki sivil kadro yeniden Devlet Partisi'nin başarısı için akıllarına gelen her öneriyi piyasaya döküyorlardı. Demirel acaba Ulusu'nun görüşme isteğini nasıl karşılayacaktı? Güneş sokağa Ulusu sizinle görüşmek istiyor haberi geldiğinde Demirel durdu, biraz düşündü ve kararını bildirdi. Görüşürüm ama bir gece yarısı filancının evinde yemekte buluşmam ya da bir gece yarısı başbakanlık konutuna ya da bir başka resmi daireye arka kapıdan girmem. Başbakanlığa giderim, görüşürüm. Çıkarken de basın mensuplarının sorularına Sayın Başbakan davet ettiler, geldim. Memleket meselelerini konuştuk derim. Ancak bu şartlarda görüşürüm. Ulusu bu haberi alınca çok üzüldü. Tıpkı Bilgiç'le görüşmesinden sonra beliren sıkıntı şimdi daha da netleşmişti. Sıkıntı Cumhurbaşkanı Evren'in Ulusu'nun herhangi bir biçimde Demirel'le temas etmesini istememesinden kaynaklanıyordu. Bilgiç görüşmesini ve Demirel'e haber gönderildiğini duyunca Evren Ulusu'dan bu tür temasların kesilmesini rica etmişti. Başbakan Ulusu yeniden düşündü. Üzgündü, hastaydı, sinirliydi. Parti kurmaktan vazgeçmek istiyor ama kendisinin kişiliğine duyulan güvenden dolayı ısrar da hiç eksilmeden artıyordu. Yönetim Ulusu da ısrarlıydı. Bu söz siyasal kulislerde o günlerin en çok duyulan sözlerinden biriydi. Amerika'da zayıflamak. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Şükrü Elekta, eski Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın onuruna bir yemek veriyordu. Yemekte Özal'ı çok iyi tanıyan dostları vardı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Jacques de la Rosière, Dünya Bankası Başkanı Clausen, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Burt yemeğin önemli konukları arasındaydı. Zayıflamak amacıyla Amerika'da bulunduğu süre içinde Özal, çevresine ve Amerika'daki dostlarına parti kuracağını, politikaya gireceğini her fırsatta açıklıyordu. Büyükelçilik yemeğinde Özal yine tam parti kuracağını açıklayacaktı ki, gerek IMF, gerek Dünya Bankası başkanları, kendisinin görevden istifasından sonra izlenen ekonomik politika hakkındaki düşüncelerini sordular. Özal, sapmalar var diye karşılık verdi. 24 Ocak kararlarından sapmaların kendisini üzdüğünü, bu kararların bir bütün olduğunu tekrarladı. Aynı endişeye Amerikalılar da katılıyordu. Uluslararası en büyük ekonomik kuruluşların başkanları da. Hatta Özal'ın yerine gelen Maliye Bakanı Kafaoğlu, gerek bu kuruluşlarda gerekse bankalardaki tedirginliği görmüş, 1982'nin sonbaharında Toronto'da düzenlenen MF'nin yıllık olağan toplantısında kararlardan dönüş yok güvencesini vermişti.